Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam ilk olarak Şebnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Halime Demireşik imzalı Doktor Esra Karataş Hoca Hanım'la gerçekleştirilen mülakatın ikinci bölümünü sunacağız. Anne Kurtar Beni başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Hangi bölümde yüksek lisans yaptınız? Yüksek lisansımı da doktoramı da fıkıh ve usulül fıkıh bölümünde yaptım. 2,5 sene önce de doktoramı tamamladım elhamdülillah. Doktora konum fıkıh kitaplarında geçen tıbbi meseleler üzerineydi. Zor bir dönem oldu doktora dönemim. Çünkü hem eştim, hem anne, hem de doktora öğrencisim. Ama hocalarımız çok kaliteli ve çok takvalıydılar. Her duanda hocalarımı da mutlaka yad ederim. O hocalarımdan Hasan Ebu Gudde, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde eğitimci olarak Türkiye'ye gelmiş. Koronadan vefat etti. Duyunca çok üzüldüm. Evliliğiniz yüksek lisansa başlamadan oldu değil mi? Biraz da evliliğinizden bahsedebilir misiniz? Üniversite bitip yüksek lisansa başlamadan evvel Türkiye'ye gelmiştik. O yaz Türkiye'de evlendim. Eşim amcamın oğludur. Amcamlar bana ilk talip olduğunda ben bir şart ileri sürmüştüm. Eğer eşim Arabistan'a gelir, Medine'de okumayı kabul ederse evlenirim demiştim. Aslında eşim de Taif doğumlu. Amcam babamdan 5 sene evvel Arabistan'a gelmiş. O yıllarda 3 çocukları olmuş. Eşim en büyük evlatları. Daha sonra çocuklar büyümüş, okul zamanı gelmiş. Ama amcam ikamet çıkartamadığı için çocuklar okula başlayamamış ve amcam çocukların eğitimi için ailesini Türkiye'ye göndermiş. Bir yıl sonra da kendisi dönmek zorunda kalmış. O sırada eşim İktisat Fakültesi 2. sınıfta okuyordu. Şartımı kabul ettiler. Eşim babama evraklarını gönderdi, babam kayıtlarını yaptırdı. Kabul çıkınca eşim de geldi. Böylelikle biz evlendik. Henüz bir aylık evliyken ben okulum için Riyad'a gitmek zorunda kaldım. O da okulu için Medine'de kaldı. Onu Riyad'a aldıramadık. Ben Medine'de yüksek lisans kadınlar bölümü olmadığı için Medine'ye gelemedim. Yaklaşık 3,5 sene eğitim dönemlerinde hep ayrı kaldık. 2004 yılında evlendik. 2007 yılında da ilk çocuğumuz Muhammed'imiz oldu. Onun doğumuyla acılı ve sıkıntılı günlerimiz başladı. Her güzellik bir arada olmuyor bu hayatta. Zorluk da kolaylık bir arada imtihan olarak çıkıyor karşımıza. İlk evladınızın doğumuyla nasıl bir imtihan devresine girmiş oldunuz? Oğlum Muhammed 1 yaşına geldiği halde bir türlü yürüyemedi, seslere tepki vermiyordu. Doktorlara götürmeye başladık. Türkiye'ye geldik. Ankara'daki bütün hastanelerde dosyamız vardır herhalde. Yapılan tahkikatlar neticesinde çocuğun hastalığının genetik bir hastalık olduğunu, beyindeki bazı bölümlerin gelişmediğini öğrendik. Beynin etrafında beyaz bir madde varmış. Bu erimeye başlamış. Bu eridikçe bu çocuk da yavaş yavaş eriyecek, bütün kabiliyetlerini kaybedecek dediler ve bir tedavisinin bulunmadığını söylediler. Bu evladımız 6 sene yaşadı. Fakat 7 aylık bebek gelişimindeydi. 5 yaşına geldiğinde yapabildiği bütün becerilerini de tamamen kaybetti. Hatta ağzına verdiğimiz lokmaları önceden çiğner yutardı. Çiğneme kabiliyetini dahi tamamen kaybetti. Evladım 6 yıl boyunca gözümün önünde mum gibi eriyordu. Bu sırada ben tez hazırlıyordum. Öğretmenlik yapıyordum ve bu çocuğumla meşgul oluyordum. Üzüntü başka, yorgunluk başka, çaresizlikse bambaşkaydı. Son zamanlarında Riyad'da yoğun bakımda kaldı. Allah'a binlerce şükür ki hastahane sürecimiz Arabistan'da geçti diyorum. Çünkü oranın doktorları bambaşkaydı. Sürekli bize nasihat edip yardımcı oluyorlardı. Mesela ben çok ağladığım, çok üzüldüğüm zamanlarda doktorlar, "Sabret kızım, Bu bir imtihandır. İyi düşün, iyi olsun. İnşallah daha iyiye gidecek. Dua edelim. Sen ona merhametle baktıkça mükafatını alacaksın. Manevi derecen artacak. Yarın kıyamet gününde bu evladınız size şefaat edecek. Bu çocuk sizin cennete açılan kapınız olacak derlerdi. Ben Muhammed'le Ankara'da hastanelerde de kaldım. Çok şaşırdım. Burada doktorlar hasta yakınlarının ruh halini hiç önemsemiyor, çok kırıcı ve kaba davranıyorlar. Mesela beyin filmi çekiliyor, kadına soruyordum, sonuç ne zaman çıkar, ne zaman geleyim almaya? Yüzüme bakıp cevap vermeye bile tenezzül etmiyorlardı. Veya doktorlara evladımızın durumunu sorardık, bizi azarlayıp cahil muamelesi yaparlardı. Hatta çok üzüldüğüm bir hadise de şuydu. Doktor kulak muayenesi yapıyordu. Eşimle birlikte çocuğu tutuyoruz. Doktor yüzümüze bakıp, "Siz inançlı ve akıllı birilerine benziyorsunuz. Nasıl böyle bir çocuk yaptınız?" dedi. Eşim, "Ne yapmışız hocam?" diye sordu. "Akraba evliliği yapmışsınız, daha ne yapacaksınız?" dedi. Oradaki doktorlar da bizim akraba evliliği yaptığımızı biliyordu. Hiçbiri bu sebeple olduğunu söylemedi. Hatta doktorun biri Avrupa'ya bir seminere gidecekmiş. Oraya sizin çocuğun dosyalarını götüreceğim, bir ilerleme, bir gelişme var mı soracağım dedi. Orada doktorlar hastayı kendi hastası gibi sahiplenip öyle yaklaşıyorlardı. Gerçekten Avrupa'dan dönünce beni aradı. Oradaki doktorların söylediklerini bana uzun uzun anlattı. Bunlar bize gösteriyor ki İslam'ı özümseyerek yaşamak çok başka bir şey. İslam'ı her anına yaşayan insan her alanda işinin insanlığının hakkını veriyor. Ama İslam hazmedilmediyse kişi kendisine de çevresine de sadece sıkıntı veriyor. Evladımızın ömrünün son 10 gününde böbrekler iflas etti. Beden şişti, derilerinden dışarıya su akmaya başladı. Çünkü böbrekleri vücuttaki suyu süzmüyordu. Bunlar yaşanırken bizim ikinci evladımız İbrahim dünyaya geldi. Abisi vefat ettiğinde oğlum İbrahim 6 aylıktı. Sabahları İbrahim'i anneme bırakıyordum. Hastaneye Muhammed'imin başına gidiyordum. Akşama kadar onun başında kalıyordum. Hiç bana yük gelmezdi, yorgunluk hissetmezdim. Ah sabah olsa da Muhammed'imin başına gitsem derdim. Muhammed sizi tanıyabiliyor muydu? Evet tanıyordu, çok ilginçti. Onu yatakta yatarken görseydiniz, bu çocuk hasta değil derdiniz. Görünüşünde hiçbir sıkıntı yoktu ama çok acılar çekti yavrum. Rabbim inşallah hissettirmesin diye dua ediyordum. Yoğun bakımdayken her gün 5-6 doktor başında kimisi böbreğine, kimisi kalbine, kimisi beynine bakıyordu. Sürekli kan alma, kortizon ilaçları, böbreklere torba takıp idrarını çekiyorlardı. Her an acı çekiyordu. Bu manzaraları acı acı seyrettikten sonra içimden şöyle dedim. Allah'ım, yavrumu ferahlat, ben acısını çekeyim, ayrılığına katlanayım, mükafatını senden bekleyeyim dedim. Çünkü onun acılar içinde kıvranması beni öldürüyordu. Kıyamıyordum ona. Bana öyle bir bakışla bakıyordu ki gözleriyle anne kurtar beni diyordu sanki. Bir sabah yine yanına gittik, doktoru vücudunda hiç kan kalmadı dedi. Kan torbasını taktılar. Biz eve döndük. Yarım saat sonra telefon çaldı. Benim o günlerde telefon çaldığında telefonu açacak cesaretim olmazdı. Hastaneden kötü bir haber gelecek diye korkardım. O telefonu da açamadım. Babası açtı hastaneden. Muhammed vefat etti dediler. Ben inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Kalktık gittik. Ben o ana kadar böyle bir haber geldiğinde dayanamam, bayılırım, kaldıramam diye düşünüyordum. Ama o an Rabbim kalbime büyük bir rıza ve sekinet hali indirmişti sanki. 6 yıl yaşadı ama onu hiç unutamıyoruz. Adının geçmediği hiçbir gün olmuyor. Kıymetli Esra Hocam, zor bir süreçten geçmişsiniz. Rabbim mükafatını ihsan eylesin. İnşallah. Sizin gibi bu zorlu süreçten geçen birçok anne de vardır. Bu kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Allah böyle özürlü çocukların sevgisini kalplere daha çok veriyor diye düşünüyorum. Babalar, annelere göre çocuklarını daha ölçülü severler. Fakat ben bakıyordum, eşim Muhammed'i öyle çok severdi ki ben annesi olarak babası benden daha çok seviyor derdim. Allah benim kalbime de çok büyük bir sevgi ve merhamet vermişti. O çocuğumun altını hiç ıslak mendille temizlemedim. Hep tertemiz yıkardım. İçimden gelirdi. Düşünsenize 6 yaşına kadar bezlendi bu çocuk. Ona çok özel kahvaltı hazırlar. Özene özene yedirirdim. Keki çok severdi. Hiç üşenmez. Hep ona kek yapardım. Şimdi düşünüyorum, Rabbim bir kulunu imtihan edecekse zorluğun yanında kolaylığını da veriyordu. O sevgi ve merhameti vermeseydi nasıl bakabilirdim? Allah o gücü, takati veriyordu. Yorulmadan yapıyorduk. Şimdi nasıl yapmışım diyorum. Düşünsenize öğrenciyim, öğretmenim, eşim, anneyim ve sürekli de misafirim gelirdi. Allah gücünü veriyordu. Bu güç de ahirete olan inancımız ve Rabbimizin sabredenlere vaat ettiği mükafatın beklentisinden geliyordu bence. Herkese tavsiyem, sıkıntılar, yorgunluklar geçip gider. Geriye onun bereket ve mükafatı kalır. Bana Riyad'da bir doktor şöyle demişti. Bak kızım, yıllardır hastahanede bu çocuğun başında yatıp kalkıyorsun. Arkadaşların gezip tozuyor, sen buradasın. Ama şunu bil ki, belki cennete sen herkesten daha önce gideceksin. O yavrular hem günahsız hem asıl meşakkati onlar çekiyor. Onlara hizmet etmek bizim manevi rütbemizin yükselmesine vesile olacak. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Belki o yıllarda benim fazla bir ibadetim ve kulluğum olmayacaktı. Ama o imtihana sabretmek benim ibadetten almayacağım dereceleri lütfetti. O yıllar günahlardan korunmuş, Allah'ın bir kuluna hizmet etmekle geçmiş. Yani o yıllara kurtulmuş yıllarım olarak bakıyorum. İnşallah. Rabbim sabrını veriyor, gücünü veriyor ve en önemlisi sevgisini de veriyordu. Mesela Medine'de bir arkadaşım vardı. 6 çocuk annesi, eşi de eşim gibi Medine'de öğrenciydi. Onların ikinci evlatları da bizim evladımız gibi bedensel özürlüydü. Onlar daha sonra Türkiye'ye dönmüştü. O kardeşlerimizin eltisine sordum. Nasıl, kardeşinin evladı düzeldi mi dedim. O da hayır, düzelmedi. Fakat Allah o çocuğun sevgisini hepimizin kalbine koydu. Hepimiz çok seviyoruz. Hatta kendi çocuklarımızdan bile daha çok dedi. İşte bu sevgiyi kalplere koyan Rabbimiz o zorluğu bu sevgiyle kolaylaştırıyor. Değerli dinleyenlerimiz, mülakat devam edecek notuyla burada nihayete eriyor. Doktor Esra Karataş Hoca Hanım'la yapılan Anne Kurtar Beni başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaştık sizinle. Halime Demireşik imzasını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Değerli dinleyenlerimiz, Şemnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaştık. Şimdi de Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından Rabia Brodbeck imzalı Ağlayabilseydiniz Anlayabilirdiniz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ümmeti Muhammed'e mümin, müminin aynasıdır hadisi nebevisini en yüksek bir şekilde tecrübe etme saadeti verilmiştir. İslam dini iki gönül arasındaki en yüksek cereyan olan karşılıksız aşkı temsil etmektedir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar. Buradaki ilk mümin ve aynadan maksat, müminin saflaşmış kalbidir. Orada kendi yansımasını gören ikinci mümin de Allah Teala Hazretleridir. Hazreti Mevlana Hazretleri, suretten geçip gönlünü arıtan kişi gayb suretlerine ayna olur. Şüphe yok, sırrımızı anlar. Çünkü mümin, müminin aynasıdır buyurur. Allah'ın nuru ilahisi arınmış nefsin nuruyla birleşir. Kalpteki ilahi aynadan insan kendi nefsini bilir hale gelir. Gönül Allah'a, manaya aşıktır. Rabiatül Adeviye Hazretleri bize gönlünün sırrını şöyle anlatıyor. Gönlümü bir göz atsın diye önce bu dünyaya gönderdim. Sonra da ahirete geri geldi. Mana alemine gönderdim, bir daha geri gelmedi. Manadan uzağız, manadan uzak olmak, çocuğundan uzakta kalan anne olarak sembolize edilir. O anneliğin manasını kaybetmiştir. Mana yoksunluğu bütün ilişkilere yansıyor. Öğretmenin öğrenciye, zevcin zevceye, doktorun hastaya, yöneticilerin işçilere muamelesi. Gönül hazinesi, mana, nur, sevgi, bereket gibi güzelliklerden mahrum kaldığı zaman Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki cereyan kesilmiş demektir. Dünyevilik virüsü insanın mana bünyesini son derece zayıflatıyor. İnsan gibi bir kutsal varlığın dünyevileşmesi felaketlerin kaynağıdır. Bu nedenle görme yeteneğimizi kaybettik. Kör, sağır, uyarsız ve dilsiz kaldık. İnsanoğlunun dünyevileşme sebebi kalbin makamını, değerini, sırrını, manasını anlamamaktır. Kur'an-ı Hakim'de buyurulduğu gibi Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Böylece onlar işitmezler ve gözlerinde de bir perde vardır. En büyük felaket alemlere sığmayan Allah Teala'nın sığdığı kalbi ölü hale getirmektir. Kalbi ölen insan yaratılmışların en sefilidir. Çünkü ilahi nurunu kaybetmiştir. Zülcelal ve İkram olan Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar arasında en şerli ve zararlı olanı, kulağa duyduğu halde hakikati işlemeye yanaşmayan, konuşabildiği halde dilini Allah için döndürmeyen ve aklı olduğu halde akıl yürüterek gerçeği bulamayan kişidir. Gönül Allah'ın nuruna aşıktır. Habibi Edibi Kibriya olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ki siracen münira, nur saçan kandildir. Allah Teala ilahi nurunu tamamladı. Ümmetinin fertlerinin kalplerini hidayet nuru üzerinde birleştirdi. Ancak temiz bir kalp ilahi rahmet deryasına girebilir ve ayetlerin nuruyla nurlanabilir. Şifa hakikatte Allah'ın rahmetinden ve nurundan gelir. İlahi rahmet ve merhamet iyileştirir, insanın kalbini yumuşatır ve kalp gözünü uyandırır. Allah Teala'nın bizlere bahsetmiş olduğu en büyük ihsan, Muhammediler olarak hakkı büsbütün ortaya çıkarıp batılı yok edecek olan İslam nurunun varisleri şerefine eriştirmesidir. Bizler de taşıdığımız nur-u Muhammedi'nin kendi hayatımıza yansımasını istiyorsak, kendi kendimize zulmettiğimizi fark edip şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak dışında başka bir kurtuluş olmadığı şuuruna ermeliyiz. Ve ancak o zaman Allah'tan gayri tüm sevdiklerimiz kalbimizden temizlenir ve böylesi bir ilahi farkındalık sadece Allah'ı bilmemizi değil, aynı zamanda onu görüp ona aşık olmamızı sağlar. Gönülde bir şehadet tutkusu vardır. Kim Allah'a kavuşmak için yanıp tutuşursa, kim Allah'a kavuşmak için canını vermeyi göze alırsa, kim Allah'a kavuşmak için şehit olmak isterse, onu Allah Teala karşılar. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyurdular. Her kim Allah'a kavuşmayı severek isterse, Yüce Allah da onu hoşnut ederek güzel bir şekilde karşılar. Kemale ermiş bir kalbin nişanesi kendini feda etmek, şehit olmaktır. Şehitler en yüce örnektir. Çünkü onlar diğer insanların dünya hayatını güzelleştirebilmek ve huzur bulmaları için kendi hayatlarını yaşamaktan vazgeçmişlerdir. Şehitlik mertebesinden muazzam bir feyiz kaynağı, sonsuz bir şifa kaynağı, bir hidayet nuru akmaktadır. Şehitlerin gönlündeki nur bütün evrene ve bütün müminlerin gönüllerine yansımıştır ve yansımaya devam eder. şehitlerin en yücesi Hazreti Hüseyin Efendimiz, ümmeti Muhammed için kıyamet gününe kadar sönmeyen, aydınlatan bir kandildir. Yüreğindeki kudretiyle, direnç gücüyle dünya tarihini değiştirebileceğini göstermiştir. Ümmeti Muhammed, kalplerinde nuru Muhammedi ve sevdayı Muhammedi'nin var olmasına sebep olmuştur. Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, icabet edilmeyen duadan sana sığınırım ya Rabbi. Gözden kalbe doğru bir yol vardır. Maide suresinde peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün buyuruluyor. İnsanın gönül kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar çok ağlar. Kalp ve akıl gözyaşlarıyla birbirine bağlıdır. Necip Fazıl Kısakürek bize muazzam bir hikmet veriyor. Bugün ağla, yarın ağlayamazsın. Bugün anladığını yarın anlayamazsın. Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz. Ağlayamamak kalp katılığının bir nişanıdır. Kalp katılaştığında kalpten gözlere giden yolun akışı durgunlaşır ve gözyaşları kurur. Manevi yaşam çürür, solup gider. Gözyaşı akıtmayan insan duygusuz, merhametsiz yaşar, manasız, hedefsiz yürür, kalbi kilitlenir, böylece mübarek lütfun ve ilhamın akışından mahrum kalır. İlahi aynanın saflığına hakikat vurduğunda, ilahi yardımın nuru hissedildiğinde, kalbin aynasına ilahi sırlar yansıdığında, ilahi saadet denizindeki gözyaşı nehirleri sizi kendilerine doğru çekerler. Hakkın cemali sonsuz bir parlaklıkla tecelli edince rahmet deryası taşar ve haberlerin hoş tadı aşığa ulaşır. Rahmani nefes solunur, ahiretin tatlı kokusu tadılır, kurbiyet iklimlerinin cennet raihaları insanı mest eder ve mutluluk gözyaşları döktürür. İnsan kaybettiği için ağlamaz, gördüğü için ağlar. Kaybettiği için değil, hakikate duyduğu özlem yüzünden ağlar. Kaybettiği için değil, sevgiyle kurmuş olduğu yakınlığı özlediğinden ağlar. Kaybettiği için değil, cennet sofralarına oturup Allah dostlarıyla âb-ı hayat içmeyi arzuladığı için ağlar. Kaybettiği için değil, aşkın eksikliğini hissettiği için ağlar. Değerli dinleyenlerimiz, Rabia Brodbeck'in kaleme aldığı Ağlayabilseydiniz, Anlayabilirdiniz başlıklı yazıyı paylaştık Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından bu akşam son olarak. Evet, kaçırdığınız programlarımızı ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde www.erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.